Bir ulusu yok eden üç günah nedir? Birinci günahın ne olduğu dördüncü ayette şöyle söyleniyor. Amos 6. bölüm 4. ayet. Ey sizler, fil dişi süslü yataklara uzananlar, sedirlere serilenler, seçme kuzular, besili buzağlar yiyenler. Burada bildirilen iki günah evlilik dışı seks ve oburluktur. Bunlar bedensel günahlardır. Fil dişi süslü yataklara uzananlar diyor. Ahav ve İzabel Samiriye'de fil dişinden bir saray yaptırmıştı. Şimdi kazısı tamamlanmıştır ve işçiler o harika sarayın yıkıntıları içinde pek çok güzel narin kap buldular. Bu saray zamanın üst sınıfının yaşamını temsil etmekteydi. Fil dişi süslü yataklara uzananlar derken hepsinin kocaman yatakları olduğunu ve rahat bir yaşam sürdüklerini anlıyoruz. Sedirlere serilenler sözü seksi olan büyük meraklarını ima eder. Vakitlerinin çoğu seksle geçmekteydi ve günümüz içinde aynı şeyi söylemek mümkündür. Birisi kadın hakları hareketine kadının yeri mutfak ve yatak odasıdır diye yanıt vermeye çalıştı. Ben de size böyle bir şey söylemenin çok korkunç bir şey olduğunu söylemek isterim. Bu söze kesinlikle katılmıyorum ama dünyanın günümüzdeki düşüncesini bu söz yansıtmaktadır. Basında büyük kentlerdeki sosyal hayat hakkında pek çok şey yer alıyor. Bir araya geldiklerinde çokça içki içtiklerini ve konuşmalarının ana konusunun kimin kimin sevgilisiyle eşiyle çıktığı olduğunu öğreniyoruz. Bu tür etkinlikler belirli bir politik parti üyelerine has özellikler değildir. Bu tür şeylere istisna oluşturan bireyler olduğu için Tanrı'ya şükürler olsun ama korkarım dünyanın her yerinde toplumların karşı karşıya olduğu sorunlardan çok seksle ilgilenilir. Dünyada yasa yapanlar televizyona çıktıklarında çok ciddi görünürler ama tabii hepsinden söz etmiyorum, istisnalar var. Sosyal hayatları oldukça yozdur. Hiçbir ulus günaha bu denli düşüp de ayakta kalabilmiş değildir. Roma İmparatorluğu büyük bir olasılıkla bütün uluslar içinde en güçlü olanıydı. O zaman neden çöktü? Roma'yı çökerten dışarıdan gelen bir düşman mıydı? Hayır. Birçok tarihçi, hatta Gibbon, Roma'nın çöküşünün önemli nedenlerinden birisinin aile kurumunun yok olması olduğunu söyler. Ahlaksızlık geldiğinde ulus çökmeye başlayacaktır. İkinci ulusal günah ise 5. ayette bizlere bildiriliyor. Çenk eşliğinde türkü söyleyenler, Davut gibi beste yapanlar der. O zamanlarda oldukça yeni müzik türü vardı. Siz caz, rock, rock and roll ve hard rock'ın yeni şeyler olduğunu düşünebilirsiniz ama o zamanlarda İsrail'de de aynı şeyler yaşanıyordu. Müziğin karakteri bir ulusu mahvedebilir ve bana sorarsanız ben dünyanın özellikle gelişmiş pek çok ülkesinde o noktaya varıldığını düşünüyorum. Geri kafalı olduğumu düşündüğünüzü tahmin ederim ama söylediklerimden utanmıyorum. Birisi sen modern, çağdaş müzik hakkında bir şey bilmiyorsun diyebilir. Çağdaş ya da modern müzik hakkında pek fazla şey bilmediğim doğru. Doğru olduğu halde neden hoşlanıp neden hoşlanmadığımı biliyorum. Müziğin içeriği, yapısı ve kalitesi bana göre önemlidir. Günümüzdeki müziklerin büyük bir çoğunluğundan hoşlanmıyorum ve bu müzikleri de dinlemiyorum. Daha doğrusu bana bir şey ifade etmiyor. Kaliteli halk müziği, özellikle de sanat müziği benim zevkle haz duyarak dinlediğim müzikleri oluşturuyor. Çenk eşliğinde türkü söyleyenler diyor, Davut gibi beste yapanlar. Ama müzik artık Davut'un zamanında kullanıldığı gibi kullanılmıyordu. Davut Tanrı'yı övüp onu yüceltmek için müzik yapan bir dahiydi. İsrail'de Amos'un zamanında da dahiler vardı ama Tanrı'yı övüp onu yüceltmek için müzik yapmıyorlardı. Bunun yerine müzikleri insanları Tanrı'dan ve Tanrı'ya tapınmaktan uzaklaştıran müziklerdi. Şimdi üçüncü ulusal günaha geldik. Amos 6. bölüm 6. ayet. Tas tas şarap içenler, yağların en güzelini sürenler, Yusuf'un yıkımına kederlenmeyenler diyor. Tas tas şarap içenler. Şarabı kadeh kadeh değil de tasla içiyorlardı. Gerçekten alkolizme işaret edilir burada. Yağların en güzelini sürenler, Yusuf'un yıkımına kederlenmeyenler diyor. O zamanlarda koltuk altına sürmek için doğru türdeki yağı almak için çok dikkat edilirdi. Bundan söz etmek beni rahatsız etmiyor çünkü bundan televizyonlarda da her zaman bahsediliyor. İsrail'de doğru deodorantı kullanmak oldukça önemli bir konuydu ama ulusu yok etmekte olan ayyaşlıktı. Ayyaşlık günümüzde de bütün diğer günahlarla birlikte bizim ulusumuzda birçoğunu mahveden günahtır ve bu yanımıza kar kalmayacak dostum. Ülkemizde çok sayıda alkolik ve hayatları alkolden etkilenen pek çok insan bulunmaktadır. Ölümle sonuçlanan araba kazalarının büyük bir kısmı alkollü araba kullanmaktan kaynaklanıyor. Ülkemizde araba kazalarında ölen insanların sayısı savaşlarda ölen insanların sayısından daha fazla. Ama kimse bu konuda yeterince protestoda bulunmamaktadır. İçki fabrikalarından biri birkaç yıl önce gençlerin içki içmesinden endişe duyduklarını belirten bir reklam yayınlamıştı. Reklamda ilk gençlik çağındaki kişiler özellikle de bir grupta olduklarında sık sık kendi başlarına olsalar yapmayacakları şeyleri yapmaya ayartılırlar. Örneğin bunu yapmamaları gerektiğini bildikleri halde içki içmek gibi bu örnek verilir. Bu sorunla ilgilendiğinize eminiz diyorlardı. İçki üreticilerinin size ve bana bizlerin sorunları onları ilgilendirdiği için ilgilendiğimizi söylemelerini düşünebiliyor musunuz? Öyleyse neden içki üretmeyi durdurmuyorlar? Reklam şöyle devam ediyordu. Çocuklarınız bu yaşa gelene kadar onlara içki hakkındaki düşüncelerinizin sağlıklı ve olgun olduğunu gösterdiyseniz fazla endişe etmenize gerek yok. İçki içmek hakkında sağlıklı ve olgun düşünceler nedir? İçki içmek içki içmektir, öyle değil mi? Bu reklamı içkiyi yasaklamak için koymadıkları kesindi. Sizinle Kimse İlgilendirmez adlı bir şiiri paylaşmak istiyorum şimdi. Benim ne içtiğim kimseyi ilgilendirmez. Komşularımın ne düşündüğü beni ilgilendirmez. Ya da kaç yasayı çiğnemeyi seçtikleri beni ilgilendirmez. Ben dünyaya kadehimi kaldırdığımı bildirir. Bir adamın özgürlüğünün kısıtlanacağı nokta burasıdır. Benim içki içme hakkıma karışılmamalıdır. Böylece yasa ve insanlara karşım içti. Sonra külüstürüne binip gaza bastı ve yola çıktı. Otoyolda bir o yana bir bu yana gitti. Virajları son hız aldı. Gözleri bulanıktı ve yüzünde ayyaş bir sırıtış vardı. Çok geçmeden bir arabayı sollamaya çalıştı. Sonra bir darbe sesi, bir bağırış ve cam kırılması. Diğer araba ters dönmüştü. En yakın kasabadan en az 4 kilometre uzaktaydılar. Adama bir şey olmamıştı ama karısı sıkışmıştı ve adamın o ayyaşın yardımına ihtiyacı vardı. Ayyaş oturmuş sarhoş sarhoş bakıyordu. Bağırışı duymuş ve alevleri görmüştü ama kadını arabadan çıkartarak bir hayatı kurtarabilecek durumda değildi. Araba yandı ve bir anne öldü. Kocası ve bebeği arkasından gözyaşı döktüler. Ve sarhoş öylece oturdu ve hala bazıları onların ne içtiğinin kimseyi ilgilendirmediğini düşünmektedir. Bedenin günahları, yani evlilik dışı seks ve oburluk. Putperest, müzik ve sarhoşluk büyük ulusları çökerten 3 büyük günahtır. İnsanlarımızın buna bir istisna oluşturulacağı düşünülemez. İnsanlarımızda olup bitenleri görmek herkesin yüreğini paramparça edecek boyutlara ulaşmıştır. Buna karşın şimdi uygar olduğumuzu, şimdi yeni bir ahlak anlayışımızın olduğunu ve artık büyüdüğümüzü ve eski muhafazakar düşüncelerden kurtulduğumuzu söyleyerek olup bitenleri haklı göstermeye çalışıyoruz. Bu arada atalarımızın ahlak değerlerinin, dayanışmalarının ve birlikteliklerinin daha ileri düzeyde olduğunu da söylemek isterim. Şimdi sofistike ve yontulmuş olan bizler bu harika ulusu sürdürebilecek miyiz yoksa onu yozlaşmaya doğru giden dünyanın içine mi bırakacağız? Amos'un bu mesajı kendi zamanında yerine geldi. Kuzeydeki krallık yok edildi ve sürgüne gönderildi. Krallığı yıkan günahlar bunlardı. Ve 4. ayette oburluk ve evlilik dışı seks, 5. ayette putperestlik ve müzik, 6. ayette de sarhoşluk konu edildi. Hep aynı söz ve aynı ezgi. Şarap, kadın ve müzik. Birçok insan hayatın bundan ibaret olduğunu düşünmektedir. Aslında hayat değil, ölüm buna ibarettir. Bu yiyin için eğlenin, nasılsa yarın öleceğiz diyen kafa yapısıdır. Ya da fırsatın varken her şeyi yap diyen kafa yapısı aynı kafa yapısıdır. Yani benliği tatmin et ama bir ulus bu yola girerse yolun sonunda altın dolu bir çömlek değil çıkmaz bir sokak olduğunu görecektir. Bu kafa yapısı bireyleri ve ulusları ölüme götüren yoldur. Bunların hepsi insan yüreği hakkında çok ilginç bir şeyi ortaya koyar. İnsan yüreğine bütün dünyayı koyabilirsiniz ve yine de insan yüreği tatmin olmayacaktır. Sizce bu hayret verici bir nokta değil mi? İnsan yüreğindeki boşluğu sadece Tanrı doldurabilir. İsrail'in günahları ulusun yıkımına yol açacaktır. Amos 6. bölüm 7. ayet. Bu yüzden şimdi bunlar sürgüne gideceklerin başını çekecekler. Sona erecek sedire serilenlerin cümbüşüler. Bu yüzden diyor bir vaiz kutsal kitapta, bu yüzden diyen bir yere geldiğinizde bunu neden söylediğini araştırsa iyi olur demişti. Burada bu 3 büyük günahtan ötürü. Önce kuzeydeki krallığın sürgüne gideceği söylenir. Gitmekte oldukları yön budur ve oraya çok hızlı gitmektedirler. Bu noktaya inanamayacakları kadar yakındılar. Amos 6. bölüm 8. ayet. Egemen Rab başı üzerine ant içti. Her şeye egemen Tanrı Rab şöyle diyor. Yakup'un gururundan iğreniyor, saraylarından tiksiniyorum. Bu yüzden içindeki her şeyle kenti düşmana teslim edeceğim. Sarayları yozluk doluydu ve fakirlerden yağma ettikleri şeylerin ambarlarıyla doluydu. Tanrı bütün bunlardan nefret ediyordu. Tanrı'nın günümüzdeki yeni ahlak anlayışı. Evlilik dışı seks, oburluk, aşağılayıcı müzik ve sarhoşluk hakkındaki tutumunu bilmek istiyorsanız onu burada çok açık bir şekilde görebilirsiniz. Tanrı bütün bunlardan nefret ettiğini söyler. Bu günahların sonucu olarak İsrail Tanrı'dan uzak bir ulus haline gelmişti. Bunlar sizi Tanrı'dan uzaklaştıracak ya da Tanrı'ya gelmenizi engelleyecek engelleri oluşturur. Amos 6. bölüm 9. ayet. Eğer bir evden 10 kişi kalmışsa onlar da ölecekler. Bazı yorumcular bunun savaşlardan sonra sık sık olduğu üzere gelmekte olan yıkıcı bir salgın hastalıktan söz ettiğini düşünür. Amos 6. bölüm 10. ayette ise ölünün akrabası yakmak için cesedi evden almaya gelince evdekine yanında kimse var mı diye soracak, o da hayır yanıtını alınca sus diyecek. Rabbin adı anılmamadı. Gerçekten tuhaf görünen sözler. Bir yorumcunun, Dr. Charles Feinberg'in bu ayet hakkında verdiği ve büyük bir olasılıkla doğru olan açıklamasını şimdi size aktarmak istiyorum. Salgın hastalığının ne kadar yaygın olacağı bize 10. ayette bildirilmiştir. Ölüyü gömme görevi kendisine düşen en yakın akrabanındır. Ölüyü yakmak üzere evden almak için gelindiğinde orada yaşayan 10 kişiden sadece bir tanesinin kaldığı görülecektir. Ve hayatta kalan en son kişi de hastalığın kendi canını alacağı zamanı korkuyla bekler bir şekilde evin en iç tarafında saklanırdı. Antik İsrail'de Yaratılış 3. bölüm 19. ayetteki sözlere uygun olarak ölüler gömülmekteydi. Bu İncil'deki beden doktriniyle uyuşmaktadır. Bu yüzden ölüleri yakmak yanlış bir şey olarak kabul edilir ve desteklenmezdi. Amos 2. bölüm 1. ayetten de bunu görüyoruz. Ama Tanrı'nın yargısı halkının üzerine geldiğinde o kadar çok ölü olacaktır ki onları gömmek yerine yakmayı seçeceklerdir. Burada ve 1. Samuel 31. bölüm 12. ayette yer alan istisna durumlar bunlardır. Burada hastalığın bulaşmasını engellemek için yakma yöntemine başvurulmuştur. 1. Samuel'de Saul ve oğullarının bedenlerinin Filistler tarafından daha fazla aşağılanmasını engellemek için bu uygulama yapılmıştı. Başkalarının hayatta olup olmadığı kendisine sorulduğunda evde sağ kalan kişi kimsenin olmadığını söyleyecekti. Evdekilerin ölüşünü bildirirken Rabbin isminden söz etmesi ya da kendi kurtuluşundan ötürü Tanrı'yı övmesinden korkulduğu için kendisine derhal susması söylenecekti. Ceza kendilerinde öylesine korku ve çaresizlik oluşturacaktı ki başlarına daha da çok gazap gelmesin diye, ki böylesi bir zamanda tek sığınakları olması gereken Rabbin isminden bile söz etmekten geri duracaklardı. Amos 6. bölüm 11. ayette çünkü Rab buyuruyor, büyük ev toza, küçük ev küle dönecek. Yüksek ve alçak kesimden insanlar önem bakımından büyük ve küçük Asur'a sürgüne götürüleceklerdi. Amos 6. bölüm 12. ayette atlar kaya üzerinde koşar mı? Kimse denizde öküzle çift sürer mi? Ama siz adaleti zehire, doğruluk meyvesini pelin otuna çevirdiniz diyor. Atlar kaya üzerinde koşar mı? Dağlık yerlere at üzerinde gittiyseniz buralarda atların ayağının kayıp düşebileceklerini bilirsiniz. Babam askerdeyken ata bindiğinden bahsederdi. Bir keresinde devriye görevinde olduklarında büyük bir ata binmiş. Devriye gezdiği yer çok dağlıkmış. Atın ayağı kaymış ve at babamın ayağının üzerine düşmüş. Bunun sonucu olarak devriye görevinden alıp bir komutanın hizmetine vermişler. Atlar kaya üzerinde koşar mı? Koşmasalar iyi olur, yoksa ayakları kayıp düşer. Kimse denizde öküzle çift sürer mi diyor. Ama siz adaleti zehire, doğruluk meyvesini pelin otuna çevirdiniz. İsrail mantığa, doğruluğa aykırı olan şeyleri yapmıştı. Ama sonlara akılsızca davrandınız der. Yaptıkları o dağlık bölgede at sürmeye çalışmak gibi akılsızcaydı. Amos 6. bölüm 13. ayette sizler Lodevar kentini aldık diye sevinenler, Karnaim'i kendi bilgeliğimizle ele geçirmedik mi diyenlersiniz diyor. Karnaim boynuzlar anlamına gelir. Kutsal kitapta boynuz gücün simgesi olduğundan bu ayet büyük bir olasılıkla İsrail'in güvendiği 2. Yoravam'ın askeri gücünden söz eder. Amos 6. bölüm 14. ayette işte bu yüzden ey İsrail halkı üzerinize bir ulus göndereceğim diyor her şeye egemen Tanrı Rab. Levo Hamat'tan Arava Vadisi'ne kadar ezecekler sizi. Levo Hamat'tan Arava Vadisi'ne kadar ezecekler sizi, yani ta Suriye'ye kadar, çünkü Levo Hamat Suriye'nin başlıca kentiydi. Arava Vadisi'ne kadar diyor. Arava Kızıldeniz'e akan Şeria Nehri'nin diğer yakasını oluşturur. Tanrı bu düşman kuzeyden gelip ülkenizin bütününü ele geçirecek demektedir. Bu düşman Suriyeli Ben Hadad değil, bu insanları sürgüne götürecek olan Asur krallığıydı. Amos 7. bölüme geldiğimizde Amos kitabının 3. ve son bölümü başlar. Bu son 3 bölüm gelecek hakkındaki görümleri içermektedir. Amos'a köylü vaiz dendiği halde yükseklere kanat açabilen birisiydi. Rabbin ona vermiş olduğu görümlerin bazıları oldukça hayret verici ve yine oldukça önemlidir. İlk olarak çekirgeler görümüne bakacağız. Amos 7. bölüm 1. ayet. Egemen Rab bana şunu gösterdi diyor. Kralın payına düşen otlar biçilmişti. Otlar yeniden yeşermeye başlarken Rab sürüyle çekirge yaratıyordu diyor ayette. Otlar yeniden yeşermeye başlarken. O zamanlarda yılda iki kez hasat yapılırdı ve ilk ürünler vergi olarak krala verilirdi. Aslında halk ondalıktan daha fazlasını vermekteydi. Topraktan aldıkları ürünün onda üçünü verdikleri hesaplanır. Ve bunun bir örneğini de burada görüyoruz. Onlar bu zamanda kral kendi payına düşeni aldıktan sonra çekirgeler gelip onlar da kendilerine düşeni almışlardı ve bu yüzden bütün işi yapan halka hiçbir şey kalmamıştı. Bu insanları sarsıp uyandırması gereken bir yargıydı. Amos 7. bölüm 2. ayette çekirgeler ülkedeki yeşil bitkileri yiyip bitirince "Ey egemen Rab lütfen halkını bağışla" dedim. Yakup'un soyu buna nasıl dayanır? Zaten küçük bir halk. Amos Rab'be mahvolduk. Bu durum bizi öylesine zayıf düşürdü ki ayakta kalamayacağız demektedir. Kendilerini bağışlayıp yardım etmesi için Tanrı'ya yakarır. Ve Rab İsrail'e karşı hala sabırlı davranmaktadır. Amos 7. bölüm 3. ayet. Bunun üzerine Rab düşüncesini değiştirdi. Gerçekleşmeyecek bu dedi diyor. Rab bunu yapmayacağım, sizi bu şekilde zayıflatmayacağım diyor. Çekirgeleri yok etti. Onlara iyi bir ürün verdi. Tanrı'nın şefkatli merhametinden ötürü insanların ona döneceklerini düşünürüz ama böyle olmadı. İkinci görüm ise ateş görümüdür. Amos 7. bölüm 4. ayette egemen Rab bana şunu gösterdi. Baktım egemen Rab halkını cezalandırmak için ateşi çağırdı. Ateş enginleri yakıp tüketti, karıyı yakıp tüketmeye başladı der. Birçok yorumcu buradaki ateşin aslında bir kuraklık olduğunu düşünür. Ben kuraklıkla ateşin birbiriyle bağlantılı şeyler olduğunu söylemeye hazırım. Ülkemizin özellikle batı kesimlerinde yaz aylarında hava kuru ve sıcak olduğunda ne yazık ki orman yangınları çıkıyor. Tabii ki bu yangınların birçoğu insanların dikkatsizliğinden ve sorumsuz davranışlarından ötürüdür. Yangınların çoğu sigaradan kaynaklanıyor. Adam orman yolunda gider ve içtiği sigarayı arabasının camından dışarıya fırlatır ve buna defalarca tanık oldum. Bu gerçekten sorumsuzca ve düşüncesizce bir davranıştır. Yeri gelmişken vatan toprak sevgisinden söz eder ama uygulamada böylesine vatana ve toprağa bu tür sorumsuzca hareket etmekle hainlik edildiğini söylemek isterim. Bu alanda her bir vatandaşın sorumluluğu ve görevi ülke ve vatan topraklarına, ağaçlarına, denizlerine, kısacası her şeyine göz kulak olmalı, onları korumalıdır. Bunu yaparken de kendisinden başlamalıdır. Yine de sıcak ve kuraklık dönemlerinde her zaman yangın tehlikesi oluşmaktadır ama ben yakıp tüketen şeyin gerçek bir yangın olduğuna inanıyorum ve Amos'un bunu çok açık bir şekilde dile getirdiğine de inanmaktayım. Amos 7. bölüm 5 ve 6. ayetler. O zaman ey egemen Rab lütfen dur dedim. Yakup soyu buna nasıl dayanır? Zaten küçük bir halk. Bunun üzerine Rab düşüncesini değiştirdi. Egemen Rab bu da gerçekleşmeyecek dedi diyor. Belli ki Rab yağmur gönderip yangınları söndürdü. Tanrı onları yine işitmişti. Tanrı'nın düşüncesini değiştirdiği söylendiğinde bu halkın dualarından ötürü olur. Tanrı yumuşak yürekliydi ve bunu yapmadı. Mesih'i reddedip sonsuza dek kaybolmanın en korkunç yanı bunu yumuşak kalpli, lütufkar ve sevgi dolu bir Tanrı'ya karşı yaptığınız gerçeğidir. Tanrı sizi sever ve bu sevgiye karşı günah işlemek korkunçtur. Şimdi çekül görümüne bakacağız. Amos 7. bölüm 7 ve 8. ayetler. Başka bir görümde şunu gösterdi bana. Baktım, Rab çekül kullanarak örülmüş dümdüz bir duvarın yanında duruyor. Elinde bir çekül var. Rab, ne görüyorsun Amos diye sordu. Ben de bir çekül dedim. Bunun üzerine Rab, işte halkım İsrail'in ortasına da bir çekül koyacağım dedi. Bir daha onları esirgemeyeceğim. Tanrı sözünün birçok yerinde çekül kullanıldığını görüyoruz. Yeremya 31. bölüm 38 ve 39. ayetlerde Yeruşalim kentinin Hananel kulesinden köşe kapısına dek benim için yeniden kurulacağı günler geliyor diyor Rab. Ölçü ipi oradan Garev tepesine doğru uzayıp Goa'ya dönecek. Kutsal kitapta çekül görümü görülen her defasında bu Tanrı'nın yargılamaya hazırlandığı anlamına gelir. Bu alanda ayrıca Yeşaya 28. bölüm 17. ayet ve Zekeriya 2. bölüm 1 ve 2. ayetlere bakabilirsiniz. Daniel kitabında Tanrı peygamberi Kral Belşassar'a Daniel 5. bölüm 27. ayette terazide tartıldın ve eksik bulundun demişti. Tanrı uzunluğu ya da ağırlığı ölçmeye başladın mı, insanların Tanrı'nın taleplerine uygun hareket etmediklerini ve Tanrı'nın aklındaki şeyin yargı olduğundan emin olabilirsiniz. Amos Tanrı'nın yargısının adil olduğunun bilincine vararak halk için bir daha duada yakarmaz. Amos 7. bölüm 9. ayet. Yok olacak İshak soyunun tapınma yerleri. Yıkılacak İsrail'in kutsal yerleri. Kılıçla yürüyeceğim Yoravam soyunun üstüne der. Yani Tanrı Yoravam'a esenlik olmayacağını söylemektedir. Tanrı'nın ilkesi kötülere esenlik yoktur ilkesidir ve Yoravam esenlik bulmayacaktır. Şimdi peygamberin kişisel deneyimine bakalım. Burada bu görünümlerin arasında kısa bir tarihsel ara bulunur. Amos peygamberin kişisel bir deneyimini görürüz bu arada. Amos'un giriş kısmında bu bölümü ele almıştım ve buradaki öyküye de çok iyi bir şekilde uyar. Amos 7. bölüm 10 ve 11. ayetler. Beytel'deki kahin Amastya, İsrail kralı Yaroboam'a haber gönderip şöyle dedi. Amos, İsrail'in göbeğinde sana düzen kurdu. Ülke onun bunca sözünü kaldıramaz. Çünkü Amos diyor ki, Yaroboam kılıçla öldürülecek. İsrail halkı kesinlikle ülkesinin dışına sürgüne gönderilecek. Geriye dönüp 9. ayeti dikkatle okursanız, Amasya'nın burada yalan söylediğini görürsünüz. Bugünümüzde kilisede olup biten trajik şeylerden bir tanesidir. Öğretirken mümkün olduğu kadar basit ve açık şekilde konuşmaya çalışıyorum. Buna karşın insanların söylediklerimi yanlış şekilde aktardıklarını da görüyorum. Beni hiç söylememiş olduğum bir şeyi söylemişim gibi işaret ediyorlar. Bazen bu sadece anlamamaktan ya da söylenileni algılamamış olmaktan, bazense kasten yapılmaktadır. Amasya altın buzağının kahiniydi ve onun nasıl bir birey olduğunu tahmin edebilirsiniz. Parayla tutulmuş bir vaizdi. Kral ne söylemesini istiyorsa onları söylerdi. Ve epey kültürlü olduğunu ve çok güzel bir şekilde konuştuğunu da tahmin ediyorum. Bence iyi bir yağ çekiciydi. Kürsüye yumruk atarak konuşan biri değil, iyi rol yapan birisiydi. Ve tabii ki insanları eğlendiriyordu. Karizma sahibiydi ve birçok bakımdan da etkileyiciydi. Amasya kralın yanına çıkıp onun hakkında kasten yalan söyledi. Amos, Yaroboam'ın kılıçla öldürüleceğini söylememişti ve Yaroboam kılıçla da öldürülmedi. Amos ben, yani Tanrı'dan bahsederek, Yaroboam soyunun üzerine kılıçla yürüyeceğim. Yaroboam soyunun üstüne demiştim. Bu, savaşın gelecek olduğu anlamındadır ve de gelmişti. İsrail sonunda Asur'a sürgüne gönderildi. Amos 7. bölüm 12 ve 13. ayetlerde bunun üzerine Amastya Amos'a çek git ey bilici dedi. Yahuda'ya kaç, ekmeğini orada kazan, orada peygamberlik et. Bir daha Beytel'de peygamberlik etme. Çünkü burası kralın kutsal yeri, krallık tapınağıdır, diyor. Amasya Amos'un yanına gelip ona hakaret etti. Ona cahil biri olduğunu söyledi. Amasya'nın yazdığı kitapların nerede olduğunu bilmek isterim. Elimizde Amos tarafından yazılmış olan ve 2500 yıldır korunan bir kitap bulunuyor ama Amasya tarafından yazılan hiçbir kitap yok. Amasya, Amos'a cahil demiş ve onun kralın tapınağında konuşmaya layık olmadığını söylemişti. Biz burada yumuşak sözler söylenmesini isteriz. Kimsenin alınmasını istemiyoruz demişti. Çek git ey bilici diyor. Yahuda'ya kaç, yani kentimizden git. Seni artık istemiyoruz. Kralın tapınağında konuştun ama bu düzeyde biri değilsin. Burada kürsüde olması gereken bir vaizin niteliklerine sahip değilsin. Amos ilahiyat eğitimi olmayan bir köylü olduğu halde hiçbir şekilde hımbıl bir serseri değildi. Kürsüyü doldurmaya kesinlikle yeterli olduğu konusunda görüş birliğine varmamızı umut ederim. Aslında Tanrı'nın büyük bir vaiziydi. İnsanlar onu dinlediklerinde Tanrı sözünü duyduklarını biliyorlardı. Tanrı sözünü vermekte olan bir vaizleri olması bir topluluk için her zaman teselli verici olmalıdır. Bu günümüzde çok önemli bir konudur. Amos 7. bölüm 14 ve 15. ayetlerde Amos ben ne peygamberdim ne de peygamber oğluydum diye karşılık verdi. Yalnızca sığır yetiştirdim. Yabanıl incir ağaçlarına bakardım. Rab beni sürünün ardından aldı, git halkım İsrail'e peygamberlik et dedi diyor. Amos öylesine uygun bir şekilde yanıt veriyor ki alçak gönüllü biri olduğu burada bellidir. Peygamber olduğunu iddia eden kişiler gibi insanları etkilemeye çalışmaz. Fanatik davranmaz. Ve der ki ben peygamber olmadığımı biliyorum. Ben hiçbir zaman peygamber olduğumu iddia etmedim. Sizin ilahiyat fakültelerinize gitmedim. Bir peygamberin oğlu bile değilim. Ben sadece bir çobanım. İncir toplarım. Ve Rab beni aldı ve Rab bana peygamberlik etmemi söyledi der. Benim burada olmamın nedeni Rabbin beni buraya koymuş olmasıdır. Bir adamın bu tür bir güveni olduğunda gerçekten de sevgili dostum güveni var demek. Kişi Rabbin hizmetinde olacaksa Tanrı'dan bir çağrısı olduğuna kesinlikle emin olmalıdır. Kafasında herhangi bir kuşku varsa Rabbin işine girmesin. Bazıları eğer başka bir şey yapabiliyorsan Rabbin hizmetine girme derler. Ben buna da katılmıyorum çünkü birçoğumuz başka bir şey yapabilirdik. Ve başka bir şey yapmayı da yeğleyebilirdik. Önemli olan Tanrı'nın sizi çağırıp çağırmadığıdır. Eğer Tanrı sizi çağırdıysa hiçbir şeyin yolunuzda durmasına izin vermeyin dostum.